Bekir Bey, çok kısa olarak lütfen alalım çünkü hakikaten çok gecikmiş durumdayız.
Ben Bekir İlhan, Altı Nokta Körler Derneği Genel Sekreteri. Eyna Bonami'ye sormak istiyorum. Açıkça ifade etmeliyim ki anlattıkları bizim ülkemiz için şu an için bir ütopya. Bunu belirtmek zorundayım. Şimdi biz ülkemizde görüyoruz ki birçok ailede birden fazla özürlü var. Yani örneklendirmek gerekirse bir ailede 4 tane görme özürlü çocuğun bulunduğunu biliyoruz. Şimdi kendileri özürlü çocukları olan ailelerin bundan sonraki çocuklar için bir çalışma yapıyorlar mı? Ya da ailelerin bir genetik şemaları çıkarılıyor mu? Ya da buna benzer nedenlerle özürlülük doğuyor mu? Özürlü çocuklar doğuyor mu? Buna ilişkin bilgi almak istiyorum.
Teşekkür ediyoruz Sayın İlhan. Sayın Ayşegül Atılman, lütfen yanıtlar mısınız?
Zannediyorum soruların büyük bir kısmını benim yanıtlamam gerekecek. Bir grup arkadaşım yok. Onların adına bir kısmı da doğrudan benimle ilgili. Şimdi ailelerin çocuklara olan ilişkilerinde yanlış tutum ve yaklaşımlar var mı diye bir soru yöneltildi. Bununla ilgili yaklaşık biz bir sömestre yakın ders işliyoruz lisans düzeyinde var. Ailelerin çocuklarıyla ilişkilerini düzenlemede yanlış tutum ve yaklaşımlar var. Özellikle ülkemiz gibi geleneksel tabanlı olan, geleneksel değerlerin ön planda olduğu toplumlarda çocuk ister engelli olsun ister olmasın, ev içinde yetiştirilmesinde bakım açısından daha çok anneye bağımlı kırsal kesimde. Vaka son yıllarda artan bir hızda babaların da çocuk yetiştirmede görevler aldığını biliyoruz. Sadece anneler etkili değil, anneanneler, babaanneler, halalar, teyzeler de etkili çocuğun yetiştirilmesinde ve bunların kuşaklardan beri gelen yanlış tutum ve tavırları çocuğun aldığı eğitim ve yetiştirilmesinde olumsuz etkiler yapabilmekte. Yani çocuğun yetiştirilmesinde sadece anne ve baba değil, anneanne, babaanne, halalar, amcalar, teyzeler ve büyük aile dediğimiz tüm bireyler etkili olabilmekte ve bunların koymuş olduğu değerler de çocuğun yetişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Görme yetersizliği olan bir çocukla ilgili olarak söyleyecek olursak, çocuk doğumsal nedenlerle görme yetersizliğine sahip aşırı derecede ya da değişik zedelenme derecelerinde ortaya çıkmış olursa olsun fark etmiyor. Bir defa çocuğun ailenin çocuk üzerinde geliştirmiş olduğu tutum ve beklentiler çocuğun engellilik durumu ortaya çıkar çıkmaz da değişmekte. Çünkü çocuğun anlamı bizim toplum için çok değişik noktalarda ortaya çıkıyor. Çocuğun en başta ailenin kendi özlemlerini giderici bir araç olarak algılanması, ileride yaşlılıklarında kendilerine bakacak bir kişi olarak yorumlanması, bunun dışında işte ailenin sosyal statüsünü bir yerden alıp bir yere götürecek bir kişi olarak algılanması, hepsinin ötesinde ailenin cinsiyet açısından dahi beklentilerine uygun bir yapıda çocuğun olmaması çocuk üzerinde olumsuz etkilerin oluşmasına neden oluyor. Eğer görme yetersizliği olan bir çocuk söz konusu ise bu çocuk istediğiniz okula gidemeyecek, bu çocuk istediğiniz meslekten olamayacak, bu çocuk ileride yaşlandığınız zaman size bakamayacak vesaire vesaire bir yan olumsuzluklarla aileyi karşı karşıya bırakabilmekte. Bu da çocuğun yetişmesinde ana baba açısından yanlış tutum ve davranışların gelişmesine etki yapmaktadır. Görsel algının gelişme üzerine etkisi üzerinde Tuğra'nın işinin bir sorusu vardı. Bilişsel gelişim üzerine nasıl etki yapar diye. Bütün koşullar denk olduğu takdirde yani görme dışında gören ve görmeyen çocukları kıyasladığımızda bilişsel gelişimin ne kadar etkilendiği yönünde yapılmış bir yıl deneysel çalışmalar var. Bu deneysel çalışmalar bize gösteriyor ki daha önce de belirttiğim gibi soyut kavramların oluşmasında bir farklılık söz konusu değil. Ancak somut ve doğrudan doğruya görsel algıyla kazanılabilecek bazı becerilerde görme yetersizliği olan çocuklarda bir yavaş gelişme gözlüyoruz. Peki bu ne kadar bir yavaş gelişmedir? Biraz önceki soruyla bağlantılı olarak ailenin çocuğa karşı geliştirdiği tutum, uyguladığı davranışlar artı çocuğun erken eğitim alma oranı ve ev içindeki hareketlerinin kısıtlanmasına bağlı olarak bireysel farklılıklar gözlemekle birlikte, örneğin bir oda kaç köşelidir, apartman nedir denildiğinde evin dört köşeli, odaların dört köşeli olduğuyla ilgili basit bir sorunun yanıtlanmasında artı binaların birinin tabanı öbürünün tavanıdır gibi bir apartmanın nasıl oluşmasıyla ilgili temel kavramlarda vücut organlarının bir kısmının algılanmasında yavaş geliştiklerini gözlüyoruz. Kapatmıyorlar mı bunu? Kapatıyorlar tabii. Herhangi bir erken eğitim verilmediği takdirde bu yavaş gelişmeyi okula kadar gözlüyoruz. Okulda alınan eğitimle bunun hızlı bir biçimde kapandığını gözlememiz mümkün. Bilişsel gelişim alanında hangi alanlarda yavaş gelişmeyi gözleyebiliyoruz? Bilişselde gelişim tamamlandıktan sonra motor gelişimde gözleyebiliyoruz. Artı bazı tiklerde ve enerjiyi boşaltmayla ilgili davranışlarda, vücut taşımada bunun öğretim programı içinde olmamasından dolayı tipik bazı davranışları gözlememiz mümkün olabiliyor. Ama bilişsel gelişimde özellikle okul öncesi dönemde erken eğitim verildiği takdirde görme dışında herhangi başka bir yetersizliği olmayan çocuklarda soyut kavramda bir şey yok. Çünkü anlatıma dayalı, muhayyileye dayalı ama somut ve görsel algıyla sağlanan boyutlarda bir yavaş gelişmeyi gözlememiz mümkün olabiliyor. Oranı nedir? Yüzde şudur, yüzde budur dememiz mümkün değil. Bireysel farklılık söz konusu. Yusuf Çelebi'nin sormuş olduğu özel eğitim öğretmeni olamama konusu. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizden biri, önümüzdeki yıllar bir iki tanesi daha peş peşe gelecekler. Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretmenlik programını bitirdiler. Görme engelliler öğretmenlik programını bitirdiler. Bizim programımız sınıf öğretmeni değil, görme engelliler sınıf öğretmeni olarak mezun oldular. Ve bizim programımız öğretmen yeterliğine dayalı bir program. Yani öğretme ile ilgili, yoksa bilgi aktarma ile ilgili değil. Çocuğun bireysel program geliştirmesi lazım. Bunun dışında öğrencinin performansını alması lazım. Sistematik gözlemde bulunması lazım. Ve ona göre geliştirdiği bireysel programda öğretimi uygulaması lazım. Arkadaşlarımız bunlardan başarıyla geçtiler. Gören öğrencilerden ne istedikse aynısını yaptılar. Herhangi bir burada kayırma söz konusu değildi yetersizlikler nedeniyle. Yani çünkü onlar öğretmenlikte yeterli hale gelmişlerdi. Ama atamaya gelindiğinde personel dairesi, personel genel müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı sınıf öğretmenliği ile ilgili yönetmelik maddesini gösterip bu öğrencimizi önce atadı, ondan sonra da iptal etti yaptığı atamayı. Sınıf öğretmeni olamazsın dedi. Çünkü yönetmelikte sınıf öğretmeni olmanın ön koşulu herhangi bir engele sahip olamamak imiş. Evet. Şimdi bizim öğrencimizden biz eminiz, bizim öğrencimiz öğretmen olabilir. O yeterliği bize kanıtladı ve onun için de o mezuniyet belgesini aldı. Ne olabilir? Sordunuz bana, görme yetersizliği olanlar hangi alanı yapar, hangi alanı yapamaz diye. Onun yeteneğine bağlı her alanı yapabilir. Cerrahlık yapamaz. Cerrahlık yapamaz. Sınıf öğretmenliği, ilk üç sınıfta da öğretmenlik yapmaları tartışılabilir. Neden? Özellikle görme yetersizliği açısından. Şimdi biraz önce dedi ki erken eğitim aldığı takdirde çocuktaki gelişimde herhangi bir gerilik söz konusu olmuyor. Yavaş gelişme söz konusu olmuyor. Ama ülkemiz gerçeklerine baktığımızda bu erken eğitimi veren herhangi bir kurum yok. Aileler kendi başlarına ve bu eğitim okula gelmiş durumda. Okula gelen çocukların büyük bir kısmında uygulamaya giden öğrencilerimiz ve araştırma görevlerimizin de belirttiği gibi Öz bakım becerilerinde yetersizlik, bağımsız harekette yetersizlik ve bazı körlük tikleri dediğimiz davranışları gözlemekteyiz. Bunların ortadan giderilebilmesi için gözlenmesi lazım, görülmesi lazım ki anında siz davranışı düzeltebilin. Kişinin topluma uyumunu sağlayacak davranışların doğru biçimde gelişmesini sağlayın. İlk üç sınıf için hayır, gerekmez, atayamayız. Orada öğretmenlik belki yapamayabilirler ama ondan sonraki tüm sınıflar için bağımsız beceri, öz bakım becerileri, mobilite ve diğer dal dersleri, matematik, fizik, Türkçe öğretimi, bütün bunlarda yeterli olarak kendi yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda öğretmenlik yapabilirler. Benim açımdan öğretmen atanmalarında herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Zaten 8 yıllık öğretimle bunun da düzenlenmesi gerekir. Çok eski bir yönetmelik bu. Onu da karşımıza ısıtıp ısıtıp çıkarıyorlar. Bunun üstünden hep birlikte gelmemiz lazım. Şimdi Ülkü'nün sormuş olduğu konu var. Eğitim 60-70 yıllardan daha geriye gidiyor. Bundan çok üzüldüğünü kendisi belirtti. Bizler de üzülüyoruz. Tabii neden oluyor? Gene aynı şeyi tekrarlayacağız ama belki yarar var. Körler okullarının büyük merkezlerde yapılmış olması ve buraların daha çok bu alan için yetişmeyen bazı kişilerin atlama tahtaları olarak kullanılmaları nedeniyle büyük merkezlerde çalışabilmek için burada hizmet içi eğitim almadan, bu alanda yetiştirilmeden bazı öğretmenlerin istihdam edildiğini görüyoruz. Bu istihdam sonucu sürekli bir öğretmen kaybı, değişimi ve de doğal olarak nitelikte düşme gözlenmektedir. Şimdi bu söylemiş olduğum 0-3 yaş arasındaki çocukların gelişimleriyle ilgili konuları sadece teorik olarak mı öğrendin yoksa birileriyle de bu işi konuştun mu diye. Beni tanıyorsunuz, 30 yıldır bu alandayım. Sadece teorik bilgiyle bunlar söylenmez. Belki Ülkü'ye sormadım ama tek tanıdığım görme yetersizliği olan kişi Ülkü değil. Bunların büyük bir kısmını arkadaşlarımıza sorduk. Büyük bir kısmını onlarla tartıştık. Zaten yaşantım onlarla geçmekte. Onun için nasıl olduğunu rahatlıkla teorik bilgiler yanında pratik olarak da söyleyebilecek durumdayım. Bunların yazıya dökülmesi ve dokümantasyona gelince Ülkü haklı. Bunu henüz dokümantasyon biçiminde çoğaltıp bu bilgilerin tüm görme yetersizliği olan çocukların ailelerine ulaştırabilecek bir örgütlenmeye sahip değiliz. Bunu kim yapacak? Oturum başkanlığımı yapan Gönül Hanım'ın da temsilcisi olduğu ve içinde yer aldığı ve en son örgütlenen ve geçen haftalarda birinci kurultay çalışmalarını da başlatmış olan Başbakanlık Özürler İdaresi yapacak. Bizim görevimiz bilgiyi üretmek, bizim görevimiz üretilecek bilgiyi yayılacak hale getirmek, yayması ve dokümantasyon yapılması gereken, bu işin lokomotifi olacak yer Başbakanlık Özürler İdaresi'dir. Ancak bir koşulla. Orada görev alacak kişilerin liyakatına ve yeterliğine bağlıdır bu. Yoksa orası 3-5 kişiye istihdam olanağı oluşturan bir yer değildir. Orada çalışacak olanların bu alanda yeterli olması ve bu konuları çok iyi bilmesi gerekir. Yoksa hocam biz atadık, siz de gelin 2 günde bir seminer verip bunları alanla yetiştirin diye bizlerden destek orası beklemesin. 4 yıl emek verip personel yetiştiriyoruz biz. 15 günde bu iş olmaz. Bir diğer konu, birden fazla görmeyen çocukları olan ailelere ne yapılmalı? Sabahleyin Sayın Milli Eğitim Bakanımız burada medyayı bulunca döne döne vurgulayıp söylediler. Yapılması gereken ne? Akraba evlilikleri ve genetik kökenli körlük nedenlerini mümkün olduğunca yok edilmesi. Bunun da yolu bilgilendirmeden geçer. Bunun da yolu ailelere ulaşmaktan geçer. Yapabileceğimiz sadece ve sadece bu kişileri uyarmak, Peki birden fazla aileye çocuk ev içinde birden fazla yetersizliği olan varsa ne yapacağız denildiği zaman büyük ölçüde onlara destek oluyoruz, anlıyoruz ama onun dışında şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne gönüllü kuruluşlar bu konuda yeteri kadar donanıma sahip ne de üniversitelerde bu konuda yeterince personel var. Eyüp Bey'in sormuş olduğu 4 yaştan eğitim hangi yaşta, hangi ayda eğitimin başlaması lazım? Özellikle mesleki eğitim yönelmeyle ilgili bir sorusu vardı. Efendim 4 yaştan ya da 0 yaştan mesleki eğitim verilmez, hiçbir çocuğa verilmez. İster bu görme engelli olsun, isterse olağan gören bebek olsun. 4 yaşına gelen çocukta henüz hangi alana ne yeteneği ve yeterliği var, yönelmeleri var belirlemek mümkün değil. Ama seçenekleri sunarsınız, yetenek ve yeterliklerine bakarsınız, ondan sonra kademeli olarak kişiyi mesleki eğitime yönlendirirsiniz. Ama hedef 4 yaşında çok güzel şarkı söyletip ondan sonra da şarkı yeteneğini geliştirip şarkıcı yapmak ya da ne bileyim oturup oya işletmek, tığ işi yaptırmak ya da kapitone işletmek gibi işler olmamalı. Önemli olan çocuğun yeterliklerini ve yeteneğini tüm ölçüde tanımamız olmalıdır. Mümin Bey'in sormuş olduğu görme duyusunun 2 yıllık fark yarattığı konusuna gelince, eğer herhangi bir eğitim verilmezse, çocuk kendi başına bırakılırsa, aile içinde de başta söylediğim uygun olmayan tutum ve davranışlar sergilenecek olursa, özellikle Mithat Bey'in kaynaklarında ve kendisinin yapmış olduğu araştırmalarda 20 ile işte 72 yıllar arasındaki dokümanları incelediğimizde görme duyusundan yoksunluğun 2 yıllık bir fark yarattığını, bilişsel gelişim aranda fark yarattığını belirtiyorlar. Ancak çocukta ne kadar görme kalıntısı varsa ve bu görme kalıntısının ne kadar farkındaysa ve aile bunu ne kadar iyi uyardıysa, uygun eğitim aldıysa bu farkın az görenler arasında çok da fazla gözlenmediğini görüyoruz. Önemli olan Necati Hanım da belirttiği gibi duyuların eğitiminin tüm çocuklara zamanında mümkün olduğunca erken verilmesi. Tabii doğal olarak doğumsal nedenlerle görme gücünü yitirenlerle 5 yaştan sonra avantajlı dediğimiz dönemde yitirenlerin farkları söz konusu. Ne kadar erken olursa o kadar fark olur derler. Ancak şöyle bir şey söyleyip bu konuda noktalamak istiyorum. Kemal Dok'u hepimiz tanırız. Kendisi şu anda yok. Herhalde görünce de kulağını çekeceğiz niye gelmedi diye. 1970'li yıllarda üniversitede görme engellilerin ruh bilimleri dersinde tartışıyorduk. Bir grup lisans öğrencimiz Kemal'e bir soru sordu. Böyle panel şeklinde oturmuştuk. Kemal vardı. Kemal doğumsal nedenlerle görme gücünü yitirmiş bir arkadaşımız. İşte 10 yaştan sonra kaybetmiş olan bir arkadaşımız vardı. Burhan'ı hepiniz tanırsınız. Burhan vardı. Mithat Hoca vardı. Yani değişik yaşlarda görme gücünü değişik biçimde yitiren kişiler vardı. Öğrencilerimden birisi sordu Kemal'e. Dedi ki, efendim dedi, herkesin 5 duyusu vardır. Sizde bu duyulardan bir tanesi yok. 4 duyuya sahipsiniz. Bu 4 duyu sizde nasıl bir kompleks oluşturuyor, nasıl bir karmaşa oluşturuyor? Kemal dedi ki, ne olduğunu bilmediğim bir şeyin eksikliği bende hiçbir şey oluşturmuyor dedi. Ben dedi, sizin gibi köyde yetiştim. Siz ağaca çıktınız mı? Evet, ben de çıktım. Siz affedersiniz, eşekten düştünüz mü? Evet, ben de düştüm.